Peygamberimizin vefatının ardından da İslam'ın yükselişi hızla sürdü. İslam birkaç on yıl içinde tüm Mezopotamya'ya, Kuzey Afrika'ya yayıldı. Doğudaysa Hindistan'a kadar ilerledi. Birkaç on yıl önce Arap çöllerinde hayvancılık yapan Araplar, İslam'ın onlara kazandırdığı yüksek akıl, kültür ve bilinçle bir dünya imparatorluğunun yöneticileri haline geldiler. Bu, tarihte eşi görülmemiş bir büyümeydi. Yüzyıl içinde İslam İmparatorluğu eski Roma İmparatorluğundan bile çok daha büyük bir alana yayıldı ve çok daha güçlü bir yönetim kurdu.
Bu geniş coğrafyada pek çok farklı dini cemaat yaşıyordu. Özellikle de Hristiyanlar ve Yahudiler. Müslümanlar fethettikleri bu topraklardaki tüm farklı inanç gruplarına büyük bir hoşgörü gösterdiler. Kimse dinini değiştirmesi için zorlanmadı. Herkesin vicdanına saygı gösterildi. Kiliseler ve sinagoglar özenle korundu. Zorla din değiştirmenin çok yaygın olduğu bir dönemde Müslümanların bu toleransının benzeri yoktu.
İslami hoşgörünün en çarpıcı örneklerinden biri 638 yılında Halife Hazreti Ömer'in önderliğindeki İslam ordusunun Kudüs'ü fethedişi sırasında yaşanmıştı. Kentte bulunan Kutsal Mezar Kilisesi'nin patriği Müslümanların kiliseyi yıkmasından korkuyordu. Hazreti Ömer, kiliseye nezaket ziyaretinde bulundu, hiçbir endişeye gerek olmadığını söyledi. Namaz vakti geldiğinde ise patrikten izin isteyerek kiliseden ayrıldı ve biraz uzakta namazını kıldı. El-Aksa Camii, Hazreti Ömer'in Kudüs'teki ilk namazını kıldığı bu noktada inşa edilecekti. Dahası Müslümanlar Kudüs'e dünyanın en görkemli mimari eserlerinden birini de kazandırdılar. Kubbetüs Sahra, Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği nokta olduğuna inanılan büyük taşın üzerine yapılmıştı. Eşsiz motifleri ve altın kubbesiyle Kubbetüs Sahra, İslam'ın sanat ve medeniyet anlayışının da ifadesiydi. Bu sıralarda Avrupa'ya ise koyu bir bağnazlık ve barbarlık egemendi. Katolik Kilisesi, Yahudilere ve hatta farklı mezheplerdeki Hristiyanlara büyük baskı uyguluyordu. Zorla din değiştirme, din adına işkence ve katliam, Batı dünyasının sıradan uygulamalarıydı. Müslümanlarsa Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi kitap ehline karşı hep hoşgörülü ve merhametli davrandılar. Suriye'nin Şam kentindeki Aziz John Kilisesi bunun bir örneğiydi. Bölgeyi fetheden Müslümanlar cuma namazlarını bu kilisede kılmaya başladılar ama kilise hala Hristiyanlara ait sayılıyordu. Onlar da pazar günleri kendi dini ibadetlerini özgürce yerine getiriyorlardı. İki dinin mensupları aynı mabedi barış içinde kullanıyorlardı. Müslümanların kentteki sayısı arttıkça İslam yönetimi kentteki Hristiyanların da rızasıyla kiliseyi onlardan satın aldı. Kilisenin hemen yanında bir cami yapıldı ve avludaki dekorlar İslami motiflerle zenginleştirildi. Bizans'tan miras kalan sütunların üzerine İslam sanatının ilk çarpıcı örnekleri yerleştirildi. Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara olan hoşgörüsü İslam tarihi boyunca sürecek, İspanya'daki Engizisyon vahşetinden kaçan Yahudiler güvenlik ve hoşgörüyü Osmanlı topraklarında bulacaklardı. İslam'ın Yahudi ve Hristiyanlara karşı gösterdiği hoşgörünün kaynağı ise Kur'an ahlakıydı. Allah Kur'an'da Müslümanlara kitap ehline, yani Yahudi ve Hristiyanlara karşı iyilikle davranmalarını emretmişti. İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, kitap ehline en güzel olan bir tarzın dışında karşılık vermeyin. Ve deyin ki, bize ve size indirilene iman ettik, bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz.
İslam'ın insanlığa tuttuğu ışıklardan biri de bilimsel düşünce oldu. İslam öncesinde Araplar ve diğer Orta Doğu toplumları evrenin ve doğanın nasıl var olduğu ve işlediği gibi sorularla hiç ilgili değildiler. Bu sorular üzerine düşünmeyi, bunların cevaplarını araştırmayı ilk kez Kur'an'dan öğrendiler. Allah, Kur'an'da insanlara göklerin ve yerin nasıl var olduğunu incelemelerini emrediyordu. Bu bilinç, İslam medeniyetinde büyük bir bilimsel yükseliş başlattı. Dünya tarihinde daha önce örneği görülmemiş bir bilimsel gelişmeydi bu.
İslam'ın bilimsel yükselişinin merkezi, İslam İmparatorluğu'nun başkenti olan Bağdat oldu.